Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Mediscope'un spor programı Basit Goller Lig'de konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Han Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan.
Mediascope Spor'un yeni podcast'i Basit Goller Yediğin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kubilay Han Kavrazlı. Yahya Kemal Doğan'la öncelikli olarak Süper Lig başta olmak üzere her hafta futbol dünyasında yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Kemal hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin tekrardan. Nasılsın?
İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum açıkçası. İlk iki haftamızı atlattık. İlk iki hafta biraz daha sakindi ortalık ama 3. bölümümüzle birlikte Süper Lig'de birazcık nasıl derler, kılıçlar çekildi mi? Ortalık yangın yerine mi döndü? Nasıl
Buralar
desem
sahi.
Bilemiyorum.
Direkt o şarkıyla kliplerimizin meşhur şarkısı Yangın Yeri Hep Buralar Sayende diyerek başlıyoruz için.
Kesinlikle öyle yani. Kesinlikle öyle. Galatasaray'dan başlayalım. Liderden başlayalım. Ardından da diğer takımları konuşalım. Galatasaray son hafta yani bu o hafta oynanan maçta Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Giresunspor'u 4-0'la geçmişlerdi. Rahat bir futbol vardı sahada ama Ümraniyespor gerçekten bu sezon Galatasaray'ı zorlayan, ben Kayseri Spor'la birlikte yani puan alacak gözüyle baktım ki Kayseri Spor almıştı. Ümraniyespor'un da Galatasaray'ı yenebileceğini düşündüm. Özellikle ilk yarıda kaçırdıkları bence 4 tane net gol pozisyonu var. Bunlardan 2 tanesi gol oldu. Ama 4 tane pozisyona girdiler. 2 tanesi çok kötü vuruşlardı Muslera'nın üstüne. Onlar gol olsa belki 3-1 ile gidecekti soyunma odasında. Belki 4-1 ile gidecekti Ümraniyespor. Son haftalarda çok talihsiz puan kayıpları yaşıyor Ümraniye. Galatasaray açısından bakarsak da 11'de 11 yapmış bir Galatasaray var ve rüzgar arkasını aldı. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte şampiyonluk yarışında bayağı bir adım atmış durumdalar. Sen maçı nasıl gördün? Ümraniye'den böyle bir performans bekliyor muydun?
Ben Ümraniye'yi özel olarak takip ettiğim takımlardan biri olduğu için aslında bekliyordum. Ama Galatasaray'ın daha farklı kazanması, yani Ümraniye'nin gol bulacağını kesinlikle bekliyordum. Ümraniye'nin hani maçlarında hep görüyoruz bunu zaten. Atıp yiyorlar bir şekilde. Yani savunmaları biraz zayıf ama hücumları da, yani yıldız oyuncular olmasa bile Recep Uçar'ın oyun sistemiyle çok iyi uyum sağlıyor. Zaten Umut Nayır şu an galiba ligde en çok gol atan Türk futbolcu yanlış hatırlamıyorsam. 9 gole ulaştı. Onun etrafında da çok iyi hücum ediyorlar. Bunu da Galatasaray maçının ilk yarısında gördük. Yani gerçekten dediğin gibi 4 tane çok net gol pozisyonuna girdiler. Yani ikisinde çok Muslera'nın üstüne giden toplar oldu. Yani fena şutlar olmasa da çok ortaya vurdular. Yani o toplar daha net köşeleri bulursa dediğin gibi 3-1, 4-1 ile bitebilirdi ilk yarı. Ama ikinci yarıda biraz oyundan Galatasaray ağırlığını koydu. Yapılan değişiklikler olsun, seyircinin oyuna girmesi olsun. Bununla
Ve
birlikte
Ümraniye 10 kişi kaldı. Onu
evet
da söyleyelim.
tabii ama o sonlara doğru kaldı yine. Çok ortada 77. dakikada gördü Avon'un kırmızı kartı. Yani Galatasaray seyircisiyle ve biraz alışkanlıklarıyla ve yıldızlarının kalitesiyle maçı aldı aslında. Yani oyun olarak Ümraniye ilk yarı çok daha üstün ama ikinci yarıda direnemediler ve bir şekilde mağlup olmayı başardılar. Yani onların da bu şekilde serileri devam ediyor. Geçen hafta da yani hafta sonu oynanan maçta Antalyaspor karşısında da aynı şeyi yaşadılar. Orada son dakikada Sekidika'nın saçma sapan bir geri pası rakibe gitti. Oradan yedikleri golle 3-2 mağlup olmuşlardı. Bu hafta da 3-2 mağlup oldular. Onların sevdiği skor bu galiba. Sen neler söylemek
Ve
istersin?
abi Fenerbahçe'yi de elinden kaçırdı Ümraniye. Galatasaray'ı da elinden kaçırdı ve küme son sıralı yer alıyor. Yani bu da Recep Uçar'a da bir alkış lazım. Şöyle ben arenada yani Galatasaray stadyumunda bu kadar pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım çok az hatırlıyorum. Ve küme düşme hattının son sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'yi de bence elinden kaçırdı son dakikada yediği golle birlikte. Ya baktığım zaman sanki Ümraniye buradan çıkar gibi geliyor ama çok kötü puan toplamışlar. Yani birazcık önceki haftaların cezasını çekecek gibi gözüküyor Ümraniye. Galatasaray açısından da şöyle söyleyebilirim. Mario Icardi. Mario Icardi. Mario Icardi. Böylesi gelmedi diyorum Kemal. Sence geldi mi?
Yani aslında geldi böylesi de bu kadar formunun zirvesi. Hani Icardi 29 yaşında değil mi? Yanlış bak hatırlamıyorsam. Yani 29,
29 evet.
evet yani bu yaşta bu seviyede forvet geldiyse Gomez'i sayabiliriz belki ama o da epey bir düşüşte yani Icardi düşüşe girmemişti aslında biraz psikolojik ve özel hayatta yaşadığı sorunlar nedeniyle düşüşe yaşayan bir kariyeri vardı. Yani fiziksel olarak hala formunun zirvesinde oyun olarak da öyle. Böyle de bir de ligde şeyi de eklememiz gerekiyor tabii bununla birlikte. Hani 2000'lerin ortasındaki ya da 2010'ların başındaki kadar kaliteli bir lig değiliz artık bence. Bunun da farkı var yani Icardi çok büyük
Abi
fark.
neden? Ben sana bir teorim var. Yabancı kuralların değişmesiyle birlikte bence lig daha da artık kolaylaşmaya başladı. Çünkü yerli oynatmak zorunda kalıyor Anadolu kulüpleri ve en iyi yerliler genellikle dört büyüklerde. Baktığımız zaman ligde böyle ilk altı sıranın kopmasını ben biraz da buraya bağlıyorum. Eskiden 11 yabancıda çıktığı zaman ki çok kısa bir süre 2-3 sene orada lig çok çekişmeliydi ya. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun ilk dördün dışında kaldığı çok hafta sene oldu. O dönemler.
O dönemler tabii çünkü yerli oyuncuları sürekli büyük takımlar diğer Anadolu kulüplerini ellerinden aldığı için onlar da geriye yenisi gelmiyor yani çok zor geliyor altyapıların durumu ortada ülkedeki. Bir de şeyi de eklemek lazım yani ben çok daha eskileri söylediğim için şey euro ve dolar kurunun da etkisi büyük yani eskiden hani transfer harcamalarımız ne alemdeydi şimdi 3-5 milyon bile bizim için çok büyük transferler olmaya başladı eskiden 10 milyonlar, 15 milyonları çok rahat verebiliyordu takımlarımız. Artık kimse o paraları çıkamıyor. Bunun da farkı var.
Ya öyle Jardel 17 milyon euro civarında bir paraya gelmişti
Evet.
Galatasaray'a. Şu an 17 milyon
Guiza.
euroya, Guiza 14 milyon euroya
Evet.
gelmişti. Şimdi
Muruva'sı
baktığın
vardı
zaman
geçmişte. Ya şey bile
evet evet
Tabata bile 8 milyonluk transferdi ya Beşiktaş'ın o döneminde. 8 milyon şu an çok nadir olursa transfer oluyor yani.
ya işte Nelson falan Galatasaray 8 milyon civarı ödedi ki o bile büyük olay olmuştu. Nasıl
Evet.
veriyorsun ama o dönemler Tabata'ya bile veriliyordu gerçekten. Şimdi Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'da aslında çok konuşulacak bir şey yok. Trabzonspor maçına gidecekler. Ona biraz değiniriz ileride. Trabzonspor'da konuşmamızın ardından ama lig ikincisine geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Adana Demirspor'la Premier Lig tadında bir maç oynadılar. Ki böyle olmasını bekliyorduk. Çok daha yüksek skorlu bir maç olabilirdi ama iki takımın da kaçırdıkları çok akıl almaz pozisyonlar var. Ama Ali Palabıyık maçın çok önüne geçti. Yani şu an maç konuşulmuyor. Maçtaki oyun konuşulmuyor. Ali Palabıyık konuşuluyor doğal olarak. Ya ben sana kısa bir hakeme çok girmek istemiyoruz aslında biz ama girmek de zorunda kaldık. Kısa bir Ali Palabıyık yorum ardından da maçla alakalı görüşlerini alayım senden. Ben sonra ben de Ali Palabıyık'la ilgili bir yorum yapacağım.
Yani Ali Palabıyık'la ilgili aslında çok konuşmaya gerek yok. Çünkü Ali Palabıyık bunu ilk kez yapmıyor yani çok sık yapıyor. Artık bundan bıktık da açıkçası. Yani Türk futbolu Ali Palabıyık'tan bıktı muhtemelen. Çünkü yönettiği her böyle kritik ya da çekişmeli, zevkli, keyifli olması gereken karşılaşmaların hepsinde ön plana çok fazla çıkıyor. Bu da çok yani futbolumuz adına üzücü yani. O yüzden çok fazla girmeye gerek yok. Bu maçta da birçok hatası vardı zaten. Bir de maçın dediğin gibi Premier Lig temposundaki maçtı. Sonra işte üst üste kornerler. Kornerlerde sürekli bekletmesi. Sürekli böyle gereksiz faul çalmaları bir ara maçta. Böyle tempoyu biraz kesti. Sonrasında ikinci yarı tekrar yükseldi ama tempo. O ilk yarının ilk başlarındaki tempoyu bir daha göremedik maçta aslında. İlk böyle 15 dakika civarı falan inanılmaz bir tempo vardı sahada. Sonra iptal edilen gol, sonra penaltı falan derken biraz böyle tempo düştü yani. Yine pozisyonları bulmaya iki takım da devam etti ama yani o mücadelenin temposu biraz düşmüştü. Bununla birlikte de maçla ilgili konuşursak da maç inanılmaz bir maç oldu dediğim gibi. Burada şey adına üzüldüm ben biraz. Hani 6 ay son haftalarda Fenerbahçe'de çok tartışılıyor. O penaltıyı yapmasa onun aldığı bir maç olarak kalacaktı bu hafızalarda ve kendi motivasyon açısından da çok kritik olacaktı. Yani bence Fenerbahçe'nin en iyisiydi 6 ay maçta yaptığı penaltıya kadar. Ondan sonra işte gol yedirdi. Takım tekrar geri döndü ama bu maç galibiyetle bitmiş olsaydı Altay adına çok güzel bir şey olurdu. Yani onun tekrardan
Orada ben sana bir ekleme yapayım. Altay evet bence de Altay şu ana kadar bu maçta kariyer sezonun en iyi maçını oynadı Altay bu maç
Evet.
özelinde ama Adana Demirspor'un 1-0 öne geçtikten sonra nasıl gol yedi ya? Ben hiç anlamadım ki zaten çok kritik bir dakikada öne geçti. Ben o dakikada öne geçince maç bitti sandım. Ama nasıl çevirdi ki Fenerbahçe öne de geçebilirdi uzatma dakikalarında.
Evet, Valencia'nın Arda Güler'in pasında kafa vuruşu vardı, yani kaleci Ertaç kurtardı onu. O pozisyon gol de olabilirdi. Hani Adana Demirspor'un yediği golde biraz savunma ve Stambouli'nin hatası. Yani Stambouli baskıda topu ayağında fazla tuttu, kaptırdı. Orada da sol bek Kevin Rodriguez böyle arkasındaki Valencia'dan hiç haberi yoktu yani. Böyle olunca da 1-0 öndesin, dakika 88 olmuş artık. Hani biraz rakip hücumcunun da şeyini, yerini bilmen gerekiyor ve bu oyuncu ligde şu ana kadar 19 golü olan Valencia yani. Sen bunu nasıl unutabilirsin? O da Kevin Rodriguez'in hani hücum performansını hep övüyoruz. Ligin en iyi sol beklerinden biri. Böyle bir hata yapması Adana Demirspor adına kaybedilen bir 2 puana da yol açtı diyebilirim.
Ben buradan hemen küçük bir Ali Palabıyık atayım. Ben Ali Palabıyık'ın yönettiği maç çok kötü bir maç yönetti. Orası ayrı da. Ya sosyal medya konusunda artık nasıl bir düzenleme getiriliyor bilmiyorum ama iki böyle şampiyonluk yarışında özellikle olan takımların bir troll ordusu oluyor. Ve bu troll ordusunun maçı izlediklerini ben sanmıyorum. Bu maç özelinde konuşmuyorum bunu ama. Bir olaydan bir yaygara kopuyor ve bu yaygara sonucunda bence gerçekten çok kirli bir lig gibi bir lanse ediliyor. Eğer öyleyse bile o zaman öyleyse buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Eğer öyle değilse de sosyal medyaya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya ben çok sosyal medya takip etmek midemi bulandırıyor özellikle maç sırasında. Çünkü sadece hakem bunu yaptı. Şaibeli lig, şu lig, bu lig. Hani bilmiyorum bu da yoruyor ya. Yani. Türk futboluna da zarar veren bir şey bence.
Evet, o konuya kesinlikle katılıyorum yani. Hep böyle şey, genel olarak maçın bütününe bakmıyorlar. Yani işte dediğim gibi muhtemelen izlenilmiyor. Hep böyle cımbızla alınmış küçük küçük kesitler, ondan bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu da biraz can sıkıcı hale geliyor. Hani bu maç özelinde söylemiyorum ben bunu genel olarak. Çünkü hani bir maçta atıyorum bir takımın lehine bir hata yapılıyor, aleyhine 4-5 tane rakip takım taraftarların lehine olanı gösteriyor ama aleyhine olanları hiç göstermiyor. Bu da sanki hakem o takımı kollamış gibi gözüküyor. Yani öyle iddia ediyorlar. Kollamak zaten
Abi bir de
saçma bir şey.
sana şunu soracağım. Merak ediyorum. Çok kısa cevapla. Bu fanatik gazetecilere ne diyorsun? Yani bizim haddimiz değil belki ama her kulübün sanki böyle başkanıymış gibi, yöneticisiymiş gibi kulüp haklarını nasıl savunduklarını iddia ederek ortamı geren gazetecilere ne diyorsun?
Ya onlar kendi taraftarlarından hem konsolide etmek hem de etkileşim almak için yapılmış şeyler. Bir de bunun şey tarafı da var tabii. Bu biraz medya eleştirisi de aynı zamanda. Şu an ülkede medya kurumları yeterince güçlü olmadığı için, yani bizim ülkemizdeki, yani gazeteciler de, daha doğrusu takım muhabirleri dediğimiz kalıptaki insanlarsa, kendilerine bir güç odağı arıyorlar. Bunu da kulüplerden yana tavır takınarak bulmaya çalışıyorlar. Çünkü aksi durumlarda çalıştıkları medya kurumları kulüpleri karşılarına alamayacakları için bu gazetecilerin arkasında duramıyor. Onlar da böyle olunca daha çok işte kulüplerin yararına çalışmalar yapmaya çalıştıklarını sanıyor ama bence bu aslında kulüplere de zarar veriyor ve bunun farkında değiller diyerek sözü sana atıyorum ben.
Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Çünkü bir noktadan sonra dalga malzemesi olunuyor. Ciddiye alınmıyor. Hani gereksiz bence birazcık bu tarz olayların da dediğin de doğru bu arada. Medya kurumlarının güçlü olmamasından da kaynaklanan bir şey ama bu da çok büyük zarar veriyor futbola. Buradan Fenerbahçe adına Fenerbahçe şampiyonluk yarışına gerçekten yer aldı. 6 puana çıktı fark. Ama şöyle bir durum var. Bu Ali Palabıyık olayından sonra Fenerbahçe normal bir şekilde Adana Demirspor'la bir berabere kalsaydı bence Fenerbahçe yarıştan kopabilirdi. Ama bu tarz bir beraberlik hani hakemi konuşularak kalınan bir beraberliğin ardından tekrar konsolide olacaktır Fenerbahçe. Ben o yüzden yarışın devam edeceğini bir düşünüyorum. İsteyeceğim bir şey yoksa Beşiktaş'a geçelim.
Maçla ilgili şey de eklemek istiyorum. Arda'yı bence çok fazla kenarda tutacağız. Yani bir de Kasımpaşa maçında gayet iyi oynamış. Güzel performans göstermiş. Ya bu kadar geç oyunu almasını ben mantıksız buldum. Yani 76'da girdi, yanlış hatırlamıyorsam oyuna. Yani son 15 dakika kalmış. Hadi duraklamalarla birlikte 25 dakikaya yakın daha maç oynandı ama hani zaten çözemiyorsun böyle maçı, belli yani. Bir tane teknik oyuncu daha sahaya atman gerekiyor. Arda'yı bu kadar bekletmesini anlayamadım yani. Daha fazla süre almasını istiyoruz zaten Arda'nın. Bir de oyun sıkıştığı noktalarda girince etki yapabilen bir oyuncu. Zaten maçta da yine etkisini yaptı. Valencia'ya çok iyi bir orta açtı. Yani direkt kafasına attı topu. Valencia bunu değerlendiremedi. Daha fazla aksiyon içinde görebilirdik oyuna daha erken dahil olsa. Onu eklemek istiyorum.
Bence Jesus bu maç özelinde Adana Demirspor'un sert orta sahasından korktu. Ama dediğin gibi daha erken girseydi fark yaratabilirdi, gördük. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Sen önce Beşiktaş'la alakalı görüşlerini söyle. Ben çünkü merak ediyorum. Bayağı bir eleştirmiştik bir Şenol Güneş'i. Galibiyet alırken de eleştirmiştik. Ama kötü bir şekilde Karagümrük maçında bence varlık gösteremeden sağdan beraberlikle ayrıldılar.
Evet ya, Beşiktaş zaten söylüyorduk hani galibiyet serisi oluyor ama oyunu o kadar umut vaat etmiyor. Atıyorum bir Galatasaray ya da Fenerbahçe kadar oyunu domine edemediklerini söylemiştik. Hani Kayseri maçına da bunu yaşadık. Biraz böyle skoru erken bulup onu korumaya gittiler. Geçen hafta kimle oynamıştı onlar? Geçen haftaki yani hafta sonu iki maç. Beşiktaş
Şu an
işte
bakıyorum.
Alanya
Alanya,
karşı
Alanya.
zaten Sarıyeli'nin büyük takımlara karşı yaşadığı klasik kabustan dolayı biraz onun sayesinde galibiyete gittiler. Ama Karagümrük maçına da hani de biraz havanın da etkisi. Yani maç oynamak için çok zor bir gündü bence. O gün hava aşırı soğuktu. Ve Olimpiyat stadında oynuyorsunuz bu maçı. Biraz böyle sahadaki her oyuncunun şeyine dikkat ettim. Hepsi elinde eldivenle sahaya çıkmıştı. Yani biraz şartlar da zordu oyuncular için. Bunu da anlıyorum. Ama Beşiktaş çok fazla üretkenlik gösteremedi. Oyuna hakimiyet kuramadı. Bir şekilde de öne geçmesine rağmen bir şekilde de rakip beraberliği yakaladı. Hatta Karagümrük sonradan maçı da kazanabilirdi ama Beşiktaş'ın için bence kötü değil yani Karagümrük deplasmanından bir puanla çıkmak, ama zaten Beşiktaş bu kadar puan farkı gerideyken hatasız ilerlemesi gerekiyordu. Onları kaybettiği 2 puan çok kritik olacak şampiyonluk yarışında. Sen ne eklemek istersin?
Bence Beşiktaş'ın zaten şampiyonluk yarışında bence şansı yoktu. Önümüzdeki sezonların planlaması yapılması gerekiyordu. Bence Beşiktaş'ın ayrına bir beraberlik bu. Çünkü ben transferde birazcık gaza basabilirlerdi. Karagümrük galibiyeti gelseydi şu an biraz durulabilirler gibime geliyor.
Yine gaza bastılarsa Hacı Ahmet Uyuç'u açıkladılar. Ama o zaten hani şampiyonla oynasalar da oynamasalar da bence ihtiyaçlar vardı öyle bir oyuncu. Çünkü orta sahada
Kesinlikle yaşı
sonuçları
da bir şey değil
evet
zaten. Yani
25
ilerlemiş değil.
yaşında. Yaşı ileri değil. Bir de Beşiktaş'ın orta saha rotasyonunda oyuncu eksikliği çok büyük. Yani Şenol Güneş'in Necip Atiba çıktığı maç hatırlıyoruz. Yani Necip ve Atiba'nın ikisi birden sahada. Yani biri bile fazlayken günümüzde orta saha için ikisini birden atmak zorunda kaldığı maç olmuştu. Hani nitelik değilse bile nicelik açısından bile Beşiktaş'ın orta sahada çok büyük eksiği vardı. En azından oraya bir hamle yaptılar. Bir şekilde sezonun kalan bölümlerine puanları toplayıp belki bir ikincilik, belki Galatasaray'ın yani çok ihtimal vermesem de bir dağıldığı durumda şampiyonluğu da kovalayabilecek durumdalar hala en azından. Çünkü Antalyaspor'a karşı eksik maçları var. Onu kazandıklarında puan farkı 9 yani. Kapanması zor tabii ama yine de kapanmaz diyemiyorum. Sen neler söylemek istiyorsun?
Beşiktaş'ın tek dezavantajı bence puan farkından bağımsız fikstürleri çok sert. Valerian İsmail döneminde o rahat kendi evlerinde oynadıkları maçlarda yaşadıkları puan kayıptan acılarını çekiyorlar ki Şenol Güneş gayet iyi gidiyordu. Oyun olarak değil ama puan açısından. İşte bir beraberlik bile Şenol Güneş döneminde gelen seni yarıştan koparabiliyor. O yüzden Beşiktaş konusunda bence önümüzdeki sezonun yapılanması devam etmeli. Genç oyuncular eğer yapılacaksa transferde genç oyunculara yönelilmeli veya bazı oyunculardan çıkılmalı. Örneğin Muleka'dan böyle bir kiralık olabilir. Çünkü olmayacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Bazı isimler mesela Saiss'in yaptığı da bence birazcık etik dışı. Hani takım transfer olmayınca oynamak istememiş. Yedek kulübesinde başlattı Şenol Güneş onu. Hani o isimleri belki temizleyip yeni bir sayfa açması daha hayırlı olabilir Beşiktaş'ın. Isteyeceğim bir şey yoksa Trabzonspor'a geçelim. Onlar da bence Hatayspor mağlubiyeti dağıtmış gibi gözüküyordu. Bir reaksiyon gösterdiler Antalyaspor maçında.
Ya bu reaksiyondan ziyade Trabzonspor'un iki farklı şey ya. Geceyle gündüz gibi. Deplasman ve iç saha performansı. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. 1-9'a 10-0. Yani deplasmanda 1 gol atıp 9 gol yemişti 2 maçta. Evinde oynadığı da 4 maçta da 10 gol atıp gol yememişti. Şu an 12-0'a 2-11 oldu. Yani 3 maçta 11 gol yedi. Deplasmanda 0 puan. İçeride ise 5 maçta 12 gol atıp hiç gol yemedi. Yani bu biraz garip bir seriye doğru gidiyor. Trabzonspor'un bu da biraz orta saha yapılanmasından kaynaklanıyor bence. Hatayspor karşısında da gördük. Trabzonspor gol yiyince çok çabuk dağılabiliyor yani. Skordan bağımsız. Bir gol yiyince o bir golle kalmıyor yani. Bunu her maçta görüyoruz neredeyse son dönemde oynadıkları. Hani Trabzonspor gol yemeyince maçı gol yemeden kapatmayı biliyor. Ama bir gol yediğinde 5 ya da 10 dakika içerisinde ikinci golü yiyeceğini böyle hissediyorsunuz resmen. Bu maçlarda da bunu
Abi
gördük yani. Hatta son.
Uğurcan Çakır geçen senelerde bu tarz olaylarda takımı tutuyordu. O da
Evet.
formsuz bir sene.
Evet, onun da böyle biraz form düşüklüğü var. Takımla ilgili olabilir. Hafta içi yani Twitter'da videolar falan görmüştüm maaşların geciktiğine dair. Bunun da etkisi olabilir diğer oyuncular özelinde. Yani bununla birlikte Trabzonspor içeride Antalyaspor karşısında çok iyi oynadı bence. Yani Antalyaspor'un da biraz zayıflığının katkısı var diyebilir. Çünkü Antalyaspor'un iki tane net pozisyonu var ama onun dışında maçta hiç varlık gösteremediler neredeyse. Özellikle ikinci yarıda 1-0 geride girdiler soyunma odasına. Yalnızca bir şut attığını görüyoruz Antalyaspor'un. Yani 1-0 geridesin, düşme hattındasın. Biraz daha risk alıp daha farklı şeyler denemen gerekiyordu. Yalnızca bir şutla kapatmak bana kötü geliyor. Trabzonspor için şeyi de eklemek istiyorum. Bir de hafta sonu oynanan Hatayspor maçında da ilk yarı çok iyiydi ama ikinci yarı işte o dediğim senaryo gerçekleşti. Maç 46'da 1-1, 47'de 1-1 oldu pardon. 46 değildi gol. Ama sonra 3 dakika içerisinde 2-1 oldu. 2-1'den sonra da daha çok gol pozisyonlarına giren Hatay'dı. Trabzonspor böyle son 5 dakika içerisinde 1-2 pozisyona girdi ama orada da Erce'yi geçemedi. Yani bu işte orta sahanın kolay geçilir olması, özellikle gol yenildikten sonra maçın gidişatı Trabzonspor adına çok olumsuz görüyorum. Yani biraz böyle büyük takım değil de böyle istikrarsız bir takım görüntüsü veriyor Trabzonspor. Gol yiyip böyle orta sahaların kolay geçilmeye başlandığı noktada. Bu noktada deplasmanda bunun zararı
Peki.
daha çok yaşıyor. İç sahada o kadar yaşamıyor.
Abi
Bu
sana bir şey soracağım. Sen Trabzonspor'da yakınını takip ediyorsun. Abdullah Avcı'nın bir açıklaması oldu. Diyor ki ben antrenmanda bir şey deniyorum. Sızıyor. Farklı bir şey denemek istiyorum. O da sızıyor. Bunun kimin yaptığını biliyorum tarzı. Sert bir
evet.
açıklaması oldu. Abi ne o muhabbet?
Ya bir tane casusluk suçlamasına bulundu işte bir kulüp çalışanına. Onunla görevden de alındı geçen hafta bu arada. Yani o olay da öylece kapanıldı ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Abdullah Hacı da yalan söylemiyordur diye düşünüyorum. Yani kulübün taktiklerini sızdıran birisi olduğunu söylüyordu antrenör ekibinde. Onda da yollarını ayırdı Trabzonspor.
Ve sızdırdıysın de şimdi isim verelim mi vermeyelim mi emin değilim ama ünlü Trabzonspor'un eski futbolcularından bir tanesi ne derse Abdullah abisinin gerçekten de o şekilde söylüyor. Sızdırılma olayı gerçekten de varmış ama birazcık temizliğe gitti Abdullah abici. Buradan Galatasaray Trabzonspor maçını biraz yorumlayalım. Ne bekliyorsun? Ben biraz Galatasaray'ın ağır bastığını özellikle gol gelirse de Trabzonspor'un çözülebileceğini tahmin ediyorum. Sen ne bekliyorsun maçtan?
Ben bu maça Trabzonspor'un özel hazırlanacağını düşünüyorum. O yüzden çok çözülme beklemiyorum açıkçası maçta. Tabii yine bu gelen seriyle bu şekilde gidebilir. Çünkü Karagümrük ve Alanya maçlarında özellikle hani Hatay maçı en azından 2 golde kaldı. O 2 maçta 7'yi 9 golde direkt çözüldüğünü görmüştük takımın. Ama bu maçta biraz daha hani kimle oynadığının farkında olarak daha konsantre bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın bile büyük maçlara ekstra motivasyon ve
Yok
konsantrasyon.
değil mi mağlubiyeti? Yanlış hatırlamıyorsam
Evet
üç
evet yok.
büyüklere deplasmanda mağlubiyeti yok.
Deplasmanda yok. Bir tek ilk geldiği sezon Galatasaray içeride yenilmişti. O da hani şey Edin Iliton'dan aldığı kadroda 2-1 miydi? 2-0 mı? Öyle bir mağlubiyette. Oğulcan Çağlayan atmıştı Galatasaray'ın golünü. Öyle hatırlıyorum.
Evet, Oğulcan Arda Turan falan atmıştı.
Evet. Arda ile Oğulcan'ın golleri 2-0'dı galiba o maç. O maç dışında zaten büyüklere hiç kaybetmedi. İşte deplasmanda başka mağlubiyet de yok yani o maç içerideydi. Yani yine böyle bir şeyle bir şekilde en kötü beraberlikte ayrılacağını düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Galatasaray'ın bir de son haftalarda biraz bence Galatasaray'ın da savunmada sıkıntıları var. Yani savunma hattı değil takım savunmasında. Bence hani Giresunspor'u 4-0 geçti Galatasaray ama benim gördüğüm en yakın 4-0'dı diyebilirim o maç için. Yani sen o maçla ilgili bir şey eklemek
Çok
ister
güzel
misin?
yorum. Çok güzel
Çünkü
yorum. Ben sana şöyle ekleyeyim.
Giresunspor
Galatasaray'ın savunma problemi değil de Galatasaray'ın stoperleri Abdülkerim de son hafta hücumda çok etkiliydi ama Nelson da savunma özelinde son 2 haftadır gerideler biraz. Başlangıçlarına göre, sezon başlangıçlarına göre. Ve bu da Galatasaray'ı çok olumsuz etkiliyor. Pozisyon çok rahat veriyor Galatasaray baktığında. Yani her
Hatay
takım neredeyse
maçında
3-4 tane net pozisyona giriyor.
evet, Hatay maçı da mesela o da rahat bir galibiyetti. O maçın da ilk yarısında yine El Kabi'nin 1-2 pozisyonu değerlendiremediğini görmüştük. İşte Giresun böyle geldi. Giresun net pozisyona giremedi ama böyle kendi hatalarını. Bence Giresun o maçı inanılmaz iyi oynadı. Yani 4-0 kaybettiler ama Yani Galatasaray biraz savunma hatalarıyla öne çıkıyor yani. Bu son Ümraniye maçında Ceraldo karşısında Emre Taşdemir çok eleştirildi ama o iki pozisyonda da Abdülkerim'i de çok rahat geçtiğini gördük yani ilk golde.
Abdülkerim bence birazcık attığı gol ve yaptığı asistle birlikte o pozisyonlardaki yaptığı hatalar unutuldu. Ama
Evet.
Abdülkerim'in de bence en kötü maçlarından bir tanesiydi bu maç. Ama Geraldo, ya sen Ronaldinho musun? Ayağına topu her aldığında diyorum ki geçecek tek başına herkesi, gol atacak. Bu kadar mı yakışır bir insanın ayağına topu ya?
Evet, o çok etkili oldu da tabii işte Galatasaray'ın işte bu savunmadaki defoları ya bence direkt stoper ikilisinin üzerine yıkmak da yanlış. Yani biraz takım savunmasından dolayı yani geçişe kolay verir hale geldi Galatasaray.
O da nereden
Aslında
kaynaklanıyor
böyle
biliyor
değil.
musun? Oliveira formsuz. Torreira tek başına. Torreira son 3 maç 34 ikili mücadele 33'ünü kazanmış.
Evet
Ama
evet doğru.
Oliveira birazcık orada formsuz, fiziksel olarak düşmüş durumda. Bu da savunmadaki oyuncuları kötü etkiliyor olabilir. Ben ama ekstra sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a baktığımız zaman da bu sezon büyük maçlarda daha sağlam bir oyun oynadığını gördük. Ya Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da Trabzonspor net pozisyonlar vermedi. Başakşehir'de katabiliriz bunlara. Ve daha rahat galibiyetlere gitti. Trabzonspor maçı hariç. Baktığımız zaman bence dediğin de doğru. Trabzonspor da bu maçları oynamayı çok seviyor. Galatasaray da şu Galatasaray da çok seviyor. Zevkli mücadele bizi bekliyor gibi.
Ya zevkli olmayabilir yani ligimizde genelde böyle zevkle beklediğimiz büyük maçlarda hayal kırıklığı yaşadığımızı çok görürüz. Ama böyle kolay kopacak bir maç beklemiyorum ben yani büyük çekişme olacaktır yine bir şekilde. Ben Trabzonspor'un da bu maçtan puanla çıkacağını düşünüyorum ya yani sen bunu çok düşünmesen de.
Ben Galatasaray'ın net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2-0 veya 3-1 civarı tarzı bir galibiyetle yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü maç şu an Galatasaray tüm rüzgarı arkasına aldı ve Trabzonspor'un deplasman fobisi o atacağı golle birlikte Galatasaray'ı Trabzonspor çözülebilir. Sen çözülmeyecek diyorsun. Ben çözüleceğini düşünüyorum ilk gol gelirse. Ama Trabzonspor golü atarsa Galatasaray maçı çeviremez. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum.
Ya evet o dediğin senaryo olabilir ama ben işte çözülmeyi çok beklemiyorum bile. Abdullah Avcı'nın işte bir de Abdullah Avcı Okan Buruk ikisi arasındaki ilişki de güzel bir maç bizi bekliyor. Yani milli takımda yardımcılığını yapmıştı Okan Buruk Abdullah Avcı'nın. Onların karşıya gelmesini izlemek de ayrı bir keyifli olacak. Yani ben bir şekilde
Bu
puanla da çıkacağını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın bu maç.
iç sahada Trabzonspor'un evinde oynanan karşılaşma zevkli geçmişti aslında. O
Evet.
atmosfer sezonun ilk haftalarında oynanmasına rağmen iki takım
Evet.
da galibiyete ulaşabilirdi o maçta. O yüzden bu maçı da merakla bekliyoruz. Galatasaray bu maçı da alırsa gerçekten artık biraz daha şampiyonluk yolunda net şeyler konuşabilir. Ama Fenerbahçe'nin de dediğim gibi o hakem nedeniyle puan kaybedildi. Şu an takımı, kulübü, camiayı birazcık daha kenetlemiş durumda. Fenerbahçe'nin ben buradan reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Özellikle
Evet, zaten
Beşiktaş
rakip çok
derbisine
rakip
kadar.
şu an.
Buyur abi.
Bu hafta özelinde rakipleri bence çok rahat bir maç. Konyaspor evinde bir de Fenerbahçe'nin. O yüzden bu
Zaten
maçı çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum.
ben Konyaspor İlhan Palut'la atıyorum ligin 5. 6. haftasında yoldan ayırsaydı küme düşeceğini söyleyebilirdim sana rahatlıkla.
Evet yani şu an 27 değil de 20 puan da kalmış olsalar da İlhan Palut döneminde zaten ligde 3 maç üstte kaybettiler. Yani bir de Beşiktaş'ta İlhan Palut varken kaybetmişler. 4 oldu onunla birlikte. Bu son 3 maçta gol dahi kaydedemediler. Yeni hocanın ligde golü yok. Kupada Antep'e elendi. Yani bir de Erol Bulut dönemindeki Antep'e elendi. Yani şu an Antep de yükselişe geçti Erol Bulut'un ayrılığı sonrasında. O yüzden Konyaspor'u çok sıkıntılı bir süreç bekliyor. Bir daha Ahmet Oviç'i de kaybettiler. Isco'yla isim anılıyor tuhaf bir şekilde. Neyse çok transfere girmeyelim de burada. O yüzden Konyaspor'da Fenerbahçe için böyle en dişine göre rakip yani bu iştahla 5-0, 6-0 bir maç bekliyorum ben açıkçası.
Ben de aynı şekilde bekliyorum. Hayat ne kadar garip. Futbol ne kadar garip. Yani İlhan Palutlu Konyaspor'un Fenerbahçe deplasmanına çıkacağı senaryoda ben üst üste 5 mağlubiyet alsaydı bile Konyaspor derdim ki Konya direnir. Bir noktaya kadar baş gösterebilir derdim ama şu an bakıyorsun aynı Konya. Neredeyse aynı kadro. Birkaç isim eksik. Ama işte teknik direktör farkı da bu. Şu an Fenerbahçe çok rahat bir galibiyete gidecek gibi gözüküyor. Eklemek
Evet.
isteyeceğim bir şey var mı Süper Lig'de? Sen Anadolu
Yani
takımlarına böyle dikkat çeken var mı? Sivasspor bu
çok
haftayı
formda.
karlı geçiren
Aynen.
takımlardan oldu.
Ya Sivasspor şu an bence ligin en formda takımlarından biri. Çünkü yani geçen hafta sonu Adana Demirspor'a kaybetseler de o maçı da çok iyi oynamışlardı. Ondan önce Antep deplasmanından galip ayrılmışlardı. Şimdi de Alanya deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla galip geldi. Yani Sivasspor 3 maçta 2 galibiyetle yükseliş trenine girdi. Küme düşme hattından da çıktı. Onlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Mustafa Yatabare ve Max Gradel formlarını yükseltmiş gözüküyorlar.
Yatabari hala gol atıyor yani.
Evet.
Hala. Yıl 2023.
Alanyaspor gol atmadığı takımlardan biriydi. Daha önce 5 ya da 6 karşılaşmada oynamış Alanya'ya karşı. Golü yoktu. Bu hafta 2 golle o şanssızlığını da kırdı. Yani onları Sivas'ı konuşmak gerekiyor işte. Dediğim gibi Kasımpaşa'nın böyle biraz garip skorlarla yükseldiğini görüyoruz. Yani Fenerbahçe'den 5 yemişlerdi ama Giresun karşısında 1-0 geri düşmene rağmen 5-1'lik galibiyetle gayet güzel bir futbolla
Abi
ligin en
Giresun
altında.
demişken şunu da ekleyelim.
Evet.
Böyle garip olaylar oluyor sanki Giresun'da. Yani
Evet.
böyle
Evet.
hocanın da açıklamalarına baktığımız zaman böyle sürpriz şekilde küme düşebilirler sanki.
Evet, onların zaten hani biz ilk yarı programı yaptığımızda Hakan Keleş'i övmüştük. Ondan beri hep mağlup oluyorlar. Yani bir Trabzonspor maçı geçirdiler. 3-0 yenildiler. Galatasaray'a 4-0 yenildiler. Kasımpaşa'ya da 5-1 yenildiler. Yani biraz onlarda sıkıntı da görüyorum. Bu gidişat iyi durmuyor ama yine de toparlar Giresun bir noktada diye düşünüyorum. Yani onların biraz artık formsuz dönemleri mi diyelim, takım içinde huzursuzluk mu var diyelim. Bunun etkisiyle böyle olduğunu düşünüyorum. Anadolu'da bir de Antep'i de değinmek gerekiyor. Yani Erol Bulut'un 1,5 yıldır maaş almıyorum açıklamasından sonra yolları ayrıldılar. Yani yardımcı antrenör eski futbolcu zaten Erdal Güneş. Yani eski Gaziantep Spor futbolcusu tabii. Gaziantep FK'nın.
İnanılmaz olay ya.
Evet, iki
Hani bir
maçta da
anda reaksiyon göstermesi Antep'in bence o açıklamaların ardından çok büyük olay.
direkt ligde kaldılar diyebiliriz yani. Bir anda 19'u 2 galibiyetle 25'e yükseldiler. Yani küme düşme hattıyla bir maçtan fazla fark oldu. Bir de alt takımların maç kazanmakta zorlandığını da görüyoruz. Bir şekilde Antep ligde kalma yolunda çok önemli bir 6 puan aldı yani bu iki maçta. Bu hem moralle de geleceğe dair de ümitli bakabilirler. İstanbulspor'a da tebrik ediyorum. Yani burada Konyaspor karşısında almış oldukları galibiyette onlar da şanssızlıklarını kırdı. Yani Ümraniye ile benzer bir tablo vardı İstanbulspor'da da. İyi oynamalarına rağmen galip gelemiyorlardı. Bugün böyle biraz şanslı bir golle yani şey yine benim adamım olan Etemi iri çevirirken Cebrail ile çarpan top kendi kalesine gol yazıldı ama Etemi de güzel bir performans yaptı. Sen
Ben ama
neler eklemek istersin?
haftanın takımını ben her ne kadar yenilse de Galatasaray'a Ümraniyespor seçiyorum. Ben ilk yarıdaki Ümraniyespor'u izleyince gerçekten gözlerine inanamadım. Bu kadar pozitif futbol oynayıp bu kadar gerçekten skor alabilirdi. Bir tane daha yetenekli futbolcusu olsaydı bence skora da gidebilirlerdi. Umut Nayır'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Nelson Abdülkerim'le çıktı. Neredeyse her kafa topunu indirdi ya da bozdu. O da akıl almaz bir performans sergiledi. Ona da bir küçük değinir misin Umut Nayır'a?
Umut şey dedim mi Galatasaray maçını konuşurken yani ligde en çok gol atan Türk futbolcu olması gerekiyor demiştim. Şu an baktım evet Cenk Tosun da aynı ikisinde 9 golü var. Yani Umut Nayır inanılmaz bir sezon geçiriyor. Geçen sene Giresunspor'un ligde kalmasına da önemli fark yaratmıştı. Bu sene Ümraniye'ye geçti. Ümraniye'de de şu ana kadar çok iyi gidiyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında biri iptal edilen 2 gol kaydetmişti. Bu hafta Galatasaray'a da golünü attı. Gayet yükselişte yani son haftalarda üst üste goller atarak gayet formda ilerliyor. Böyle devam. Yani 3 maç üst üste olmuş. Antalyaspor'a da attı golünü. Hatta bakıyorum son böyle 15 maçta falan atmış 9 golün hepsini. İnanılmaz bir form grafiği var. Böyle devam ederse milli takıma kadar bile yükselebilir unutmayın.
Yükseledi. Recep Uçar da bence umarım önümüzdeki sezonlarda daha böyle elinde kaliteli kadrolarla izleyebiliriz. Ben beğendim. Bayağı beğendim. Çünkü zaman
Ekleyebiliriz.
geçirmediler hiç.
Evet. Ya, Ümraniyespor düşse bile Recep Uçar ligde kalır diye yorum yapıyorum ben bu konuda.
Evet, noktayı böyle koyalım Süper Lig'e. Recep Uçar hocamıza da selam verelim. Umarım ilerleyen günlerde, programlarda konuk olur bize. Kendisinin oynattığı futbolu çok sevdik. Süper Lig'i konuştuk. Biraz da Avrupa'yı konuşalım. Ara transfer dönemi Avrupa'da sona erdi. Süper Lig'de yani Türkiye'de açık bir müddet daha ama Avrupa'da birazcık değişik şekilde sona erdi diyebiliriz. Özellikle Chelsea adına. Premier Lig kulüpleri ara transfer döneminde toplam 830 milyon euro para harcadı. Chelsea ise bu harcamaların 330 milyon dolarına yakını. Ben tam sayıyı da bulacağım şimdi sana. Yani bu akıl alır gibi değil Chelsea'nin yaptığı transferler. Ki Enzo Fernandez'e son olarak 121 milyon euro ödediler. Ukraynalı genç bir yetenek Mudrik'e 70 milyon euro ödediler. Yani Joao Felix'in kiralık bedeli bile 11 milyon euro. Kadroya baktığımız zaman hücum hattını ben sana bazı isimleri sayacağım. Sen Chelsea üzerinde konuşalım öncelikle. Sen bana de ki bu oyunculardan gelecek vadeden bir Chelsea kadrosu çıkabilir. Şimdi kanat oyuncularını sayıyorum sana. Sterling, Ziyech, Hutchinson, Madueke. Ki Madueke'den de çok büyük beklentileri var. Mudrik, Felix, Pulisic. Hücum hattına da Santrfor bölgesinde de Havertz, Aubameyang. Yani baktığımız zaman bu hücum hattında tek böyle golcü bir isim sayamıyorum ben. Orta sahaya geçiyorum. Mount, Gallagher, Enzo Fernandez, Zakaria, Santos, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek var. Şimdi baktığımız zaman orta sahası biraz daha kuvvetli gözüküyor ama Enzo Fernandez Kante'nin yanına veya Enzo Fernandez Kovacic'in yanına ekleyebileceğimiz üçüncü isim de soru işareti. Yani bu kadar kadroya transfere rağmen Chelsea'nin halihazırda Premier Lig şampiyonluğu oynayabilecek bir ilk 11 çıkaramaması da komedi.
Evet, kesinlikle ya, sana katılıyorum. Bir de şey de var, yani yazın takıma katılacak Nkunku da var bu işin içerisinde. Yani o da bir kanat oyuncusu, daha çok golcü bir oyuncu olsa da. Yani Chelsea'de inanılmaz kalabalık bir kanat rotasyonu oldu ve takımın merkezleri çok zayıf. Yani hem santrafor zayıf, yani Aubameyang'la olmayacağı çok belliydi. Yani gelmeden önce de gelmesini hiç istemiyordum. Yani Chelsea'yi sevdiğim bir kulüplerden birisi olduğu için. Havertz'in orada yapamadığını gördük. Lukaku'yu kiralık verdiler. O geri dönecek ama ondan da gelecek adına çok umutlu değilim. Chelsea'de kalacağını da düşünmüyorum zaten. Hani hem santrafor bölgesinde bu kadar eksiği var. Hem stoper bölgesinde işte gerek sakatlıklar, gerek geçen sene giden oyuncular nedeniyle eksiklikleri vardı. Yalnızca bir hamle yaptılar oraya. Sezon başında da Koulibaly ve Fofana'yı almışlardı ama yani orada da eksiklikleri mevcut. Orta sahada da sürekli sakatlanan bir Jorginho, Kovacic, Kante üçlüsü vardı yani. Bir de bunların en az sakatlığını Jorginho'ydu. Onunla yollar ayrıldı. Kante ve Kovacic var. Yani yanlarına Enzo Fernandez geldi. Yani bu ikisine de çok fazla güvenilmiyor sezon içerisinde. Çok fazla böyle 2 hafta, 3 hafta sakatlık yaşıyorlar. Chelsea'nin böyle yapmış olduğu harcamalar, yani transferlerin hiçbiri kötü değil aslında. Ama hepsini topladığımızda bu kadar büyük maliyete şampiyonlukta iddialı bir kadro kurulmadığını düşünüyorum ben.
Evet abi ben sana bekleri de sayayım. Ya ki bence Cucurella bence son yılların gördüğü en kötü transfer olabilir. Manchester City ile yarışa girdiler. Manchester City'den daha fazla para ödeyip yaklaşık 60 milyon euroydu sanırım. Cucurella'yı aldılar. Chilwell tutmadı bence Chelsea de yani olmadı. Sağ
Ya.
beke bakıyorum James var, Aspilicueta var. Aspilicueta hala daha şu an bence en güvenilir bek Chelsea'de ama o da çok yaşlandı. Hani bu kadro nasıl olur da bu kadar kötü kurulur? Dediğim gibi isim isim baktığımız zaman iyi ama tüm total halde kötü duruyor. Kalecilerine bakıyorum. Bir tarafta Kepa var. Kaleci yani rekor transferdi. Kaleci ödenen en yüksek bonservis bedeliyle Chelsea'ye gelmişti. Bir tarafta da Şampiyonlar Ligi kazanan Edouard Mendy var. İki tane kalecinin bu kadar yüksek olması da garip. Ki zaten Kepa performans olarak bayağı düşüktü geldiğinde. Sonra Graham Potter onu deniyor. O da garip. Bence Mendy'den ısrar edebilirdi. Ama Mendy'den vazgeçti. Ya baktığımız zaman Chelsea... Ya buyur abi.
Mendy de formsuz bir dönem geçirdi. Yani ondan dolayı Kepa birkaç maç kaleyi almıştı. Hani orada da bir sıkıntılar var kalecilerinde. İkisinde de istikrar problemi var şu an Chelsea.
Bence bu biraz Chelsea'nin bu yaptığı transferler şeye de bağlıyorum. Ben özellikle Abramovich'in ayrılığından ardından taraftara bir mesaj da olabilir gibime geliyor. Hani biz bitmedik. Abramovich değildi bizim kulübün sadece para vereni. Biz de size para vereceğiz. Biz de yıldız transferler yapacağız. Merak etmeyin bir mesajı gibi. Çünkü Enzo Fernandez transferini ben hiç beklemiyordum Chelsea'den. Sen bekliyor muydun Enzo'yu?
Ya ben bekliyordum, yani alması gerekiyordu çünkü öyle bir oyuncu. Bilmiyorum Enzo Premier Lig'e ne kadar uyum sağlayabilir. Yani daha uyum sağlamış bir oyuncu da gidebilirdi çünkü çok büyük bir para ortaya koydular. Ama işte dediğim gibi Chelsea'nin transfer yapmasında sıkıntı yok. Harcadığı paralar aslında hani Enzo dışında belki Mudrik'i söyleyebiliriz. Böyle hak ettiğinden çok daha pahalıya gelen oyuncu çok söyleyemeyiz. Ama işte hep aynı bölgeleri ve eksik bölgeleri tam olarak doldurmayan transferler yapmaları garip geldi yani. Dediğim gibi sol bekte Chilwell ve Kukureya var. Chilwell aslında tutmuştu ama onun geçen senenin başlarında yaşadığı sakatlık Chelsea'yi bir anda düşürmüştü. Zaten Chelsea çok iyi başlamıştı Chilwell'le sezona. Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonraki sezon. Ama orada Chilwell'in sakatlığı sonrası Marcos Alonso'nun 11'e girmesiyle düşüş başlamıştı ve takım bir daha toparlayamadı. Zaten hoca gitti daha sonra. Yani
Abi şeyi sorayım sana. Kukureya'yı sorayım. Bence kıvırcık Emre Taşdemir.
ya Kukureya aslında fena bir oyuncu değil ama işte takım şey olunca böyle kimya oturmamış, böyle yapısı belli değil, ne oynadığını bilmeyen bir oyun. Bir hale bürününce kimi koysanız çok kötü gözüküyor. Bence onun etkisi var biraz onda da. Yani şu an Chelsea işte en formda oyuncu kim onu koysak o bile çok kötü gözükebilir. Çünkü takımın bir kafasının rahatlaması, güzel bir kimya yakalaması ve bunun üzerine işte kötü oyuncular bile iyi performans alınabilecek seviyeye gelmesi lazım. Şu an Chelsea'nin yıldızları bile çok kötü performanslar sergiliyor. Yani bu biraz takım olma duygusuyla ilgili. Bir de sağ beke şeyi de aldılar. Lyon'un genç sağ beki Mayo Gusto'yu önümüzdeki yaz için. Bu da garip geldi bana açıkçası Mayo Gusto transferi. Çünkü ondan
Evet,
önüne
çünkü
James
Reece
var.
James, o zaman vazgeçiyorsun ondan.
Yok, James'ten vazgeçmek değil de onun da sakatlık problemi var. Hatta bu
Evet.
sene ciddi de bir sakatlığı vardı da senin yani Reece James'e bu sezon yani onun yokluğunda oynayacak oyuncuya ihtiyacın vardı. Ama sezon sonunda almış olmaları da garip geldi. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Bilmiyorum artık.
Zaten yaptığı tüm transferler Chelsea'nin müthiş oyuncular aslında baktığım zaman tek tek, ama
Şey
İşte
çok
takım
garip
halinde
bu
olmuyor.
arada. Takımda o Mudrik transferi çok garip çünkü 8 yıllık sözleşme verdiler Mudrik'e de. Bu da
İşte
bana inanılmaz.
finansal fair play'den nasıl kaçarızı, İngiliz kulüpleri bunu çok yapıyor uzun süreli sözleşmelerle. Ya sana bir şey sayacağım şimdi.
Peki bir
Premier
şey
Lig
soracağım.
kulüplerinden ara transfer döneminde en fazla harcama yapan 10 takım Avrupa Ligi, Avrupa çapında. Sadece İlk ona Marsilya girebilmiş. 40 milyon euroya. O Marsilya'nın girmesi de büyük sürpriz bence. Paris Saint-Germain vesaire varken. Marsilya girebilmiş. Diğer takımların hepsi Premier Lig'den. Ve ikinci sırada Chelsea'nin ardından Southampton var. 63 milyon euroyla. Üçüncü sırada Arsenal var. Dörtte de Bournemouth var. Ya baktığım zaman ya Bournemouth'un 56 milyon euro harcadığı bir düzende, özellikle Türk kulüplerine bakıyorum, nasıl baş edebilirsin ki?
Yani kimse baş edemez. Zaten Bournemouth hani Roma'dan Zaniolo'yu istedi. Roma satmaya okeydi 30 milyon euro karşısında. Zaniolo gitmedi. Daha sonra da onlar Zaniolo'dan vazgeçti. Bu sefer Zaniolo gitmeye ikna olduktan sonra da gidip başka bir oyuncu aldılar. İsmini şu an tam hatırlayamadım oyuncunun da. Yani Roma gibi bir İtalya'nın dev kulüplerinden birinin en böyle potansiyel vaat eden belki tam vazgeçilmiş bir oyuncusuna bile Bournemouth alabiliyor. O oyuncuyu Milan almak istedi alamadı yani. Milan'ın elinden Bournemouth'un oyuncu aldığı bir dönemdeyiz. Bu da ligler açısından çok büyük bir dengesizlik yaratıyor.
Bak abi, sana çok ligler arası dengesizliği sayayım rakamlarla. Premier Lig abi 830 milyon euro harcama yapmış. Lig 1 Fransa 124. Bundesliga 68. La Liga 31. Serie A 31 milyon euro. Bak şimdi abi. 830 milyon euro Premier Lig. Serie A ise 31 milyon euro. Yani Serie A'nın nereye geldiğini görüyoruz. Championship ise 28 milyon euro. Yani biraz daha zorlasa Serie A'ya geçecek Championship. Yani birazcık futbol İngiltere'ye doğru, sadece İngiltere'ye odaklı gidiyor gibi gözüküyor, ama ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olun be kardeşim.
Evet.
Artık biriniz de olun yani. Hep Real Madrid oluyor ya da İspanya kulüpleri ya da diğer kulüplerden çıkıyor. Bayern Münih çıkıyor, gidiyor oluyor, ama İngiltere'de de artık Şampiyonlar Ligi'ni domine ediyorlar bence yarı finaller özelinde, ama şampiyon belirlemekte biraz zorlanıyorlar. Yine son senelerde yine de Chelsea City biraz oralara geldi, ama hala da Real Madrid'in dominasyonu. Buradan şeye geçelim. Kemal, beni duyuyorsan.
Evet şu an biliyorum.
Şu an duyuyorsun. Şeylere bakalım abi. Bu sana ben ara transfer döneminde yapılan bazı transferleri söyleyeyim. Trossard'ı Arsenal'a gitmesi nasıl değerlendiriyorsun? Senin sevdiğin bir isim.
Yani Trossard'ın Arsenal'e gitmesini Brighton adına çok üzücü olarak nitelendiriyorum. biliyorum ama Arsenal adına da çok iyi bir hamle oldu. Tabii Arsenal'in bir tane hücum hattına takviye yapması gerekiyordu Jesus'un sakatlığı sonrasında. Trossard'da belki hani tam bir Gabriel Jesus rolünde değil ama orayı kurtarabilecek, yani skor katkısı yapabilecek bir oyuncu. Brighton'ın belki de en etkili oyuncusuydu son birkaç yıldır. Yani o da hocayla yaşadığı gerilimden sonra takımdan ayrılma kararı verdi. Bununla birlikte Arsenal'in de bir çok iyi bir transfer hamlesi oldu yani maliyeti açısından. Çünkü Trossard böyle Brighton'dan göndermek istemedi. Yani takımla bağları kopmadığı bir noktada olsa belki 40-50 milyon euro bir transfer olacaktı. Ama böyle bir gerilim yaşandığı için de yalnızca 24 milyona çok iyi bir hamle yapmış oldu Arsenal.
Müthiş bir hamle yaptılar. Bence şampiyonluk yoluna bayağı katkı sağlar Trossard. Onlar Jorginho'yu da aldı. Dediğin gibi Chelsea'de en az sakatlanan oyunculardan birisiydi ama çok eski formunda değil. Onu da belirtelim Jorginho'yu, ama Arsenal'da bence rotasyon oyuncusu olarak bazı maçlarda ilk 11 olarak Arteta'nın sisteminde cuk uyuyor. Özellikle tek pas konusunda, savunmayı toplama konusunda. Ama ben yedek kalacağını düşünüyorum. Sen ilk 11'e yerleşeceğini düşünüyor musun Jorginho'nun gelir gelmez?
Ben de yedek kalacağını düşünüyorum ama işte hem Partey'in hem diğer oyuncuların sakatlığı noktasında da hem takım adına önemli bir hamle. Yani Jorginho güvenilir bir oyuncu. Son dönemde performans düşmüş olsa da hem pas kalitesiyle hem geriden oyun kurdurmasıyla takımı bazı maçlarda kilidi açan isim olabilir. Yani oyun organizasyonunda çok etkili bir oyuncu. Yani çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Böyle genel futbol kamuoyu tarafından çok fazla sevilmese de hani böyle 6 numara olup pek 6 numara işleri yapmasa da geriden oyun kurmasıyla çok büyük farklar yaratan bir oyuncu.
Zaten ama İtalya milli takımıyla yaşadığı son dönemdeki hayal kırıklığı işte onun kariyerini bence etkileyen noktalardan oldu. Dünya Kupası'na gidememelerinin sebeplerinden bir tanesiydi. Jan Sommer'in çıkardığı penaltı. Oradan bir serüven başladı. Zaten penaltı tarzı da stili de çok farklıdır Jorginho'nun. Sommer yememişti o golü ve İtalya Dünya Kupası'na gidememişti. Burada aslında ben en uzun konuşacağımız transfere geçeyim. Cancelo. Ben sana çok iddialı bazı sözler söyleyeceğim ve bu iddialı sözlerim umarım altında kalmam. Manchester City'nin çöküş dönemi an itibariyle başlamıştır. Bak Ten Hag döneminde dedim ki Ten Hag Manchester United'da böyle lanetlenmiştir dedim. Henüz laneti tam gösteremedik. Manchester United fena gitmiyor. Ama ben Cancelo'nun
Hadi.
takımdan Guardiola ile yaşadığı sıkıntıların ardından takımdan ayrılmasını şok oldum. Çünkü sen Cancelo'yu sol bekte de en iyi oyuncun. Sağ bekte de en iyi oyuncuydun. 2 sezon Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi. Birinde sol bek oynarken seçildi. Birinde sağ bek oynarken seçildi. Ki normal bir bek oyuncusu değil zaten. Ama Guardiola son dönemde Cancelo'yu normal bir bek olarak kullanmaya çalıştı. Hani daha az hücuma katılan, o orta sahaya daha az yardıma gelen bir Cancelo istedi. Cancelo da kendi meziyetlerinin farkında. Bu bir problem oldu. Dünya Kupası'nın ardından sadece 3 maçta ilk 11'e başladı Cancelo ve bir baktık Bayern Münih transfer etti ki satın alma opsiyonu da gördün 70 milyon euro. Çok fazla. 30 yaşındaki futbolcu
Evet,
için hele
çok
hele bek.
fazla bir bek
Aynen
için
bek
çok
olduğu
büyük.
için fazla, ama ben hiç anlamadım ya City'nin bu hamlesini. Sen ne düşünüyorsun? Guardiola'nın bu kararını. Çünkü Dünya Kupası öncesinde Cancelo takımın en önemli isimlerinden birisiydi.
Evet öyleydi ama işte Guardiola'nın da böyle takım üzerinde mutlaka hakimiyet kurma şeyi var. Onu da anlayabiliyoruz. Bir de bir maçtan sonra galibiyetin ardından şey açıklaması olmuş diyor. Şu an herkes mutlu, bir kişi hariç diye bir açıklama yapmıştı. Yani bunu o zaman kimse fark edememişti, o mutsuz olan insanı. Bu transferle birlikte de kanser olduğunu öğrenmiş olduk bunun. Hani başka problemler de yaşamış olabilirler yani ikili diyaloglarında. Biraz böyle kişisel ilişkilerden kaynaklı bir ayrılış da olabilir. Bayern Münih adına da Bayern Münih'in de yapmış olduğu çok garip bir transfer hamlesi oldu. Yani Bayern Münih'in kesinlikle ihtiyacı vardı bek pozisyonunda, çünkü neredeyse alternatifsizdi. Özellikle Lucas Hernandez'in de Dünya Kupası'nda çapraz bağlarını kopartmasıyla birlikte ve Bayern Münih'in eldeki kanat profillerinde de böyle kanatta oyun kurabilecek teknikte bir bek oyuncusu yoktu. Bunu da kadrosuna katarak bu eksikliği de gidermiş oldular ama Nagelsmann yönetiminde de Bayern Münih'in savunma hattına inanılmaz paralar harcadığını görüyoruz yani. Bu da onlar adına böyle Bayern Münih'i Bayern Münih'ten çıkaran bir durum olmaya başladı açıkçası
Evet
yani.
evet ben sana onu soracaktım. Bak şimdi iyi hatırlattın. Güzel bir yere parmak bastın. Eskiden Bayern Münih biraz da hani altyapıdan da çıkartıp kendi oyuncularını yetiştirmeyi sevirdi ama severdi. Son dönemde baktığımız zaman Nagelsmann sonrasında sürekli transfer yapıyorlar ya.
Evet, özellikle bir de hücum hattına değil bu böyle büyük transfer. Hep savunmaya gidiyor. Yani Lucas Hernandez 80 milyon euro. De Ligt 70 milyon euro. Upamecano 50 milyon euro. Şimdi de Cancelo 6 milyon da kiralık bedeli var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 76'ya geliyor yaklaşık.
Evet ama bence öderler zaten önümüzdeki
Evet.
sezonda 70'i.
Yani onu da ödediklerinde işte neredeyse bir 400-500 milyon euroluk savunma hattı. Yani bu Pep Guardiola'da görmeye alışkın olduğumuz bir durum ya da Manchester United'ın geçmişte çokça yaptığı bir durum. Bayern Münih'i de böyle bir transfer savurganlığına girmesini böyle biraz yadırgadım açıkçası. Çünkü hani Bayern Münih ya daha genç kendi yetiştirebileceği oyuncular buluyordu ya da bir şekilde bedelsiz anlaşma yani sözleşmesi biten oyuncuları kovalıyordu genellikle. Hani çok büyük transferler yapmamasıyla bildirdik. O alışkanlığında vazgeçmiş görünüyor Bayern Münih.
Nagelsmann bence onların gözünü boyadı. Şöyle boyadı. Öyle bir çıkış yaptı ki Hoffenheim'dan itibaren Nagelsmann. Hani şunu hissettirdi. Bayern Münih bir 15 senemi kapattım ben Nagelsmann'la. Şampiyonlar Ligi'ni de domine edebilirim bu süreçte. Çok iyi bir teknik direktör. Geleceği çok parlak. İstediği oyuncuları alalım. Ama Nagelsmann oynattığı oyun da bence son dönemlerde baya kötü. Bayern Münih'e yakışmayacak bir futbol oynatıyor. Şimdi baktığım zaman Şampiyonlar Ligi'nde olası bir elenişte de Nagelsmann'la da yollar ayrılabilir. Burada
Evet ya.
sana City'ye dönüp şunu soracağım. Bir tane 18 yaşında bir yetenek çıktı şu an City'de. Cancelo'nun yerine Nico Lewis. Şimdi baktığımız zaman 21 Kasım 2004 doğumlu bu arkadaşımız ki müthiş bir futbolcu. Gerçekten müthiş bir futbolcu olacak gibi gözüküyor en azından şimdilik. 18 yaşına basar basmaz da Cancelo'nun yerine Pep Guardiola oynatmaya başladı. Phil Foden'da da bunu görmüştük. Altyapıdan böyle gelen bir futbolcuya daha çok değer veriyor Guardiola. Ben biraz da Cancelo'nun ayrılığını buna bağlıyorum ya.
Evet olabilir yani hem de işte o kişisel yaşamış olduğu problemler hem de geriden gelen genç oyuncuların da etkisiyle Cancelo'dan bu şekilde vazgeçmiş olabilirler. Zaten hani biraz belki de şeyin bir etkisi vardır yani biraz Arsenal'in şampiyonluğu alacağını düşünüyor bile olabilirler City yönetimi ve hani Guardiola bu sezonu belki kayıp olarak da görmüş olabilirler ve böyle de bir fırsat varken yani 30 yaşında bir oyuncuya 70 milyon euroya çıkabilme ihtimali. City zaten bunu çok fazla yaptığını geçmişte de gördük. Yani Sterling'in satışı da sezon başında böyle. City genelde 20-24 yaş arası oyunculara büyük para verip bu oyunculardan işte 28'lerine 30'una geldiğinde iyi para kazanarak elden çıkarma formülü izliyor. Yani onlar böyle parayı çok harcıyor gibi gözükseler de aslında hep mantıklı harcıyorlar. Hiç böyle atıyorum 28 yaşında bir oyuncuya 100 milyon verdiğini görmedik. Real Madrid gibi veya işte Manchester United gibi böyle
Tek
yapabilen
hataları
gibi.
bence Jack Grealish oldu. Ondan da büyük
Evet.
pişmanlık duyuyorlardı zaten.
Ya onu da işte bir şekilde 40-50 bir iki sene içerisinde bir yere çıkabilirlerse yine de çok büyük bir zarar etmedi. Hatta şey bile bu felsefede alınmadı. Yani Harry Kane zamanında Haaland'dan önceki sezon yani forvet ihtiyacı vardı. Harry Kane'in adları çok geçiyordu ama Harry Kane o zaman 28 yaşındaydı. Ve hani 28 yaşındaki oyuncuya 100-120 milyon euro vermek City'nin pek adeti değil. Kane'e bile vermediler bu parayı yani. Çünkü onlar her zaman aldıkları oyuncunun sonraki transferini de düşünüyorlar. Yani hiçbir oyuncuya şey gözüyle bakmıyor. Bu adama işte atıyorum 20 yaşında bu adam 100 milyon alalım. Biz bununla futbolu bizde bıraksın kafasında pek değiller. Bu işte yaşlanır 30'una yaklaştığı zamanlar satarız ve yeni transferler için de gelir kaynağı yaratırız gözüyle bakıyorlar. Ve bu şekilde de ilerlemeye devam ediyor.
Peki Manchester City'den konuşurken bir son konumuza da gelelim. Son konu başlığımıza. Şöyle ki Manchester City'nin şu an oyununda ben bir gerileme görüyorum. Ve bu gerilemenin de en önemli sebeplerinden bir tanesi Gabriel Jesus veya Agüero ekseni santraforlardan Haaland da geçişe bağlıyorum. Bence Haaland attığı gole rağmen takımdaki oyunu biraz geriye çekti. Ve bu durum Şampiyonlar Ligi almak isteyen Manchester City veya ligi almak isteyen Manchester City'ye zarar verebilir. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum ve bu bir kritik de soru da soracağım bu konuştuktan sonra bu konuyu. Sanki Haaland faydasından çok oyun anlamında zarar veriyor gibi hissettiriyor bana. Ben mi çok abartıyorum?
Aslında çok büyük bir zarar vermiyor ama Manchester City gibi böyle sürekli hani sayısal üstünlük kurmaya çalışan takımlara bir nebze oyununu keskinliğini kaybettirebiliyor ama bir noktada da işte Manchester City'nin de geçmişteki oyun yapısıyla sonuç almada oldukça zorlandığını görmüştük. Özellikle büyük maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde. Hani ligde de en kötü Manchester United'lara, Mourinho dönemindeki veya Solskjaer dönemindeki formsuz Manchester'lara bile 4-0'lık mağlubiyet aldığını hatırlıyorum ben Guardiola'nın City'de. Yani böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyordu bitiricilik konusunda yaşadığı dezavantajlardan dolayı. Şu an belki onu yaşamıyor ama oyununda eski keskinliği yok. Tabii bunda biraz sadece Haaland'ın gelişi değil de belki De Bruyne'nin yaşlanmış olması, diğer oyuncularda yaşanan formsuzluklar
Çok
da çıkıyor.
formsuz. De Bruyne demişken
Evet.
bence Dünya Kupası'nın ardından yani yoklara oynuyor diyebiliriz De Bruyne. O da
Ya
çok
Dünya
etkiliyor ki.
Kupası'nda da çok kötüydü zaten.
Dünya Kupası'nda zaten hep yani neyse çok kötü oluyor
Bir de yok
Kevin De Bruyne
takımlar
yani.
ekstra kötüydü. Yani hani sonuçta
Evet.
atıyorum gruptan çıkamayacak kadar kötü bir takım değildi Belçika ve hiç böyle varlık göstermediler. Yani birçok futbolcunun böyle çok daha kötü takım arkadaşları olmasına rağmen nasıl farklar yarattığını gördük. Yani örneğin Hakim Ziyech, o da Premier Lig'de asla istediğini yapamıyor ama o takımı bir şekilde yarı finale kadar taşımayı başarmıştı.
Onlar Şampiyonlar Ligi'nde City Leipzig'le eşleşti. Bence o biraz avantaj. Ama onların da Leipzig ters
Leipzig
gelebilir
formda
ama
geliyor bir de.
formda geliyor. Ama zor tabii Leipzig'in City'yi elemesi. City büyük ihtimalle son yani 90 ihtimalle çeyrek finale çıkacaktır. Buradan ben sana sorumu sorayım. Bir takım kuruyorsun abi, sınırsız bütçen var ve oyun tarzın sana bağlı. Hani Ancelotti gibi de oynayabilirsin, Guardiola gibi de oynayabilirsin. Haaland'ı mı tercih edersin, Mbappe'yi mi tercih edersin? Bir 10-15 seneye damga vuracak bu ikili futbol dünyasında. Ben önce cevabımı vereyim sana. Ben baktığım zaman Haaland bence daha iyi bitirici. Buna şimdilik en azından çok daha iyi bitirici olduğunu görebiliyoruz ama Mbappe'nin
Şu
her
an
yerde alternatif sağlayabilir. Ronaldo da sadece gol oyunlarında sana birazcık katkıda bulunabilir. Belki Messi'den daha çok katkıda bulunabilir ama sanki Mbappe bir adım öne çıkacak bu versus'ta önümüzdeki yıllarda da.
ya şey çünkü Mbappe hani daha komple bir oyuncu. Yani her şeyi yapabiliyor. Hani hem golcü oluyor hem santrafor oynatabiliyorsunuz hem de sol kenar sağ kenarda kullanabilirsiniz. Haaland ise klasik bir santrafor profili. Tabii klasik santraforlara göre çok daha fazla avantajı var. Hareketliliği olsun, hızlı olsun, çabukluğu olsun. Bunlarla çok büyük fark yaratıyor Haaland. Ama işte Mbappé'nin daha çok yönlülüğü onu daha çok ön plana çıkarıyor. Bir de Haaland'ın sakatlık problemleri de geçtiğimiz sezondan çok başını ağrıtmıştı. Bu sezon henüz onunla karşılaşmadı ama geleceğe yönelik de bunun ne olacağını bilmek zor. O yüzden Mbappe bir adım öne çıkıyor gibi olsa da ben aslında ikisini de tercih etmem takım kuruyorsam sınırsız bütçeli ama burada
Kimi tercih edersin abi? Enkunku'yu
ya
mu?
yani Nkunku olabilir gerçekten. Bunu net düşünmedim. Hatta Thuram Smith'i bile alabilirim yani beni biliyorsun. Yani ama bir noktada Mbappe'yi alırım daha istikrarlı olma yapısı. Ama Mbappe'nin de bence biraz mental olarak çok büyük bir rekabetçi olduğunu düşünmüyorum. Bu da büyük bir sıkıntı yani 15 yıllık yatırım yapılacak bir oyuncu için. Çünkü Mbappe
Çok
hani
doğru bir yer. Çok doğru dedin, evet.
biraz böyle
Rekabet
şımarık
değil.
çocuk rolünde takılıyor genelde böyle biraz bıçkın eğlenceli kişiliğiyle falan kendini ön plana çıkarıyor ama biraz daha şey yani o hırsı görmüyoruz Mbappe'de. O da büyük sıkıntı
Zaten
yaratabilir.
o hırsı görmememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi hala Fransa liginde top
Evet
koşturuyor
onun
olması. Real
temsilcisi.
Madrid'de
Bir de şey falan açıklamaları yapmıştı yani Fransa milli takımında çok özgürüm ama burada yeterince özgür değilim falan işte orada sahanın istediğin yerine gidiyorum falan böyle hani
abicim kulübü
bu
sana
noktalara gir
bağladılar ya.
evet ya bunlara girmesi de tuhaf zaten abi sen böyle işini en iyi şekilde yap zaten insanlar sana rolü verirler niye bu derdine düşüyorsun henüz daha 24 yaşındasın tam belki dünyanın şu an en iyi oyunculardan birisisin ama biraz daha böyle hani kendin istemek yerine insanların takdirini kazanarak onların sana bahşetmesini sağlamak çok daha iyi bir özellik olurdu diye düşünüyorum ben açıkçası.
Haaland'ı o konuda takdir ediyorum ben ya. Hani tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Mbappe de öyle geldi ama Haaland'ın hep bir adım ötesini denedi.
Haaland bir de büyük bir planlamayla gidiyor zaten. Hani gittiği her takıma serbest kalma maddeleri koydurarak geliyor. Yine City'de serbest kalma maddesi var. Yani Dortmund'a da o şekilde imza atmıştı. Hatta o yüzden Manchester United'da anlaşamamıştı diye hatırlıyorum. Onun çünkü Solskjaer'e yakınlığı da vardı. Yani ikisi de Norveçli ve eski takımında birlikte de çalışmışlar mıydı? Onu tam hatırlamıyorum da Molde'de. Yani
Olabilir
yine
ama olmayabilir. Bak.
evet ya tam dönemlere denk geliyor muydu? Haaland o zaman alt yaş takımında mıydı? Emin değilim ama işte o serbest kalma maddesi Raiola'nın koydurttuğu kabul etmediği için Dortmund'u tercih etti ve Dortmund'dan da 75 milyon euro gibi çok cüzi bir yani Haaland seviyesindeki bir oyuncu için çok cüzi bir serbest kalma maddesi koydurtmuştu. City'ye gelirken de City'ye galiba işte 2 yıl sonra mı ne 120 milyon euro civarı bir serbest
Ama
kalma
hangi takım olduğunu biliyor musun?
hangi takım?
Real
Real
Madrid.
evet.
Evet.
Ya bunu Real hani takım isminin olmasına da gerek yok. Bunu koydurmuş olması bile hani Barcelona'ya da gidebilir ya da atıyorum Bayern Münih'e bir şekilde başka bir takıma. Yani oyuncunun bir yerde çok kalmayıp böyle sürekli aşama aşama ilerleyerek bir de böyle daha çok böyle nasıl desem bunu nasıl açıklasam şu an şey yapamadım
Hep
ama
bir challenge deniyor abi. Hep bir
evet,
challenge
hep
hani
bir
adam.
challenge
Hani
deniyor böyle. Konfor alanını terk ediyor
evet.
haklılıkla. Bu da onun adına çok büyük bir avantaj işte ama onun da bakalım ya. Bence Haaland'ın kariyerindeki en büyük rakibi sakatlığı olacak ya. Sakatlıkları. Ne kadar az sakatlıkla kariyerini geçirebilirse o kadar ileriye gidecek kariyeri.
O fizik açıdan da zor ama
Evet.
sakatlanmaması. Hani
Evet, o
o
fizikte bir oyuncu.
fizikteki bir futbolcunun yani maalesef sakatlanacaktır daha kariyeri boyunca ama umarım sağlıklı kalır çünkü gol atması çok yani gol için doğmuş. O kadar belli ki Molde'den beri zaten böyleydi. Galatasaray'ında bir dönem gidip Necati Taş mıydı? Necati Taş mıydı? Hasan Şaş mıydı? Şu an hatırlamıyorum. Yerinde izliyorlar 14-15 yaşındayken alandı. İşte bu çocuğu alalım vesaire. Sonra etraflarına bir bakıyorlar. Real Madrid scout orada. İşte City scout orada. Bütün Paris Saint-Germain herkesin scout orada. Hani senin o an fark ettiğin oyuncu izlemeye geliyor zaten diğer Avrupa kulüpleri.
Ya bir de
Bu da
evet bir de şeyi de eklemek lazım. Hani bu Haaland'ın yapılanmasını konuşurken Haaland işte dediğin gibi Molde'deyken de çok büyük takımlar izliyordu ama o Red Bull'un yapılanmasına gitmeyi tercih etti. Yani o zaman da kendi için en doğru kararı verdi yani. Çünkü atıyorum o zaman bir Paris Saint-Germain'e, bir Chelsea'ye, Real Madrid'e gitse ona yeterince desteği göremez kendisine karşı ve kaybolabilirdi. Hatta bunu şeyde gördük. 15 hatta 14 yaşında mıydı? Martin Ødegaard'ın kaç sene kaybettiğini gördük yani 15 yaşında Real.
Ödegaard büyük. Yani bence geriye dönse yapmaz asla onu. Real
Evet.
Madrid'e gitmezdi.
Ya 5 sene 5-6 senesi hayatından kayboldu yani onları dolu dolu yaşayabilir böyle daha oynayabileceği böyle parlayabileceği takımlara gitse. Neyse ki Arsenal'de tekrardan kendini buldu ve bir şekilde o da kariyerini rayına oturttu yani yoksa yani öyle bir şeyle çıkıp bir Frida Duvakası'na doğru gidiyordu Ødegaard'da neredeyse.
Sen ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben de teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
Üçüncü bölümümüzü tamamladık. Basit Goller Yedik isimli podcast'imizin. Haftaya Süper Ligi yine konuşacağız. Avrupa'yı konuşacağız. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. 14 Şubat itibarıyla Sevgililer Günü'nde Şampiyonlar Ligi'ne kavuşacak futbol severler. O maçları da konuşacağız. Bayağı eğlenceli bir program olacak. Haftaya da ben bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.